Ayrım 12.
Kaldı ki gerektiğinde kurnazlığa da başvurabiliyordu pekala. Geçici olarak yüklendiği gök kubbeyi dev Atlas kendisine sürekli olarak taşıtmak isteyince kurnazca bir bahaneyle yeniden devredi vermişti bu yükü asıl sahibine. Sonra Augias'ın ağıllarını temizlemek için gübrelerle tek tek uğraşacağına, oradan akarsu geçirmesi de bir zeka ve beceri örneği değil midir? Kahramanın adının Hera'nın şanı anlamına Heras Kleyes sözcüklerinden geldiği söyleniyor. Ama tanrılar ecesi kendi şanı olarak nitelenen Herakles'e bir gün olsun iyi davranmamış. Daha doğumundan başlayarak uğursuzluklar sarmaya çalışmış kahramanımızın başına. Alkides de denirmiş Herakles'e güçlü anlamına. Bu sözcüğün Alkaios oğlu anlamına geldiği de söyleniyor büyük babası Alkaios olduğu için. Ama bu Alkaios sözcüğü de güçlü anlamına gelen Alke sözcüğünden türeme. Her neyse biz gelelim şimdi kahramanımızın dünyaya geliş öyküsüne. Başlı başına bir maceradır o da. Doğumu. Perseus'un üç oğlu olmuştu. Elektrion, Alkaios, Stenelos, Alkaios'un oğlu Amfitrion bir kaza sonucu amcası Mikene kralı Elektrion'u öldürmüştü. Stenelos'un öç almasından korkarak Trebari'ye kaçtı ve öldürdüğü amcasının kızı Alkmene ile evlendi. Ama kendisinin olmadığı bir sırada Zeus girmişti Alkmene'nin koynuna onun biçimine girerek. Bu konu Zeus'un sevgilileri bölümünde anlatılmıştı daha önce. Alkmene, Herakles ve İfiklis'e gebe kalmıştı bu birleşme sonucu. Zeus doğacak olan çocuğundan dolayı mutludur ve övünür bütün Olimposlara. Benim kanımdan doğacak bir insan bütün komşularına buyuracak diye. Bunun üzerine kurnaz Hera, haydi bakalım öyleyse Olimposlu, büyük bir ant iç şimdi. Öyle bir ant ki bugün senin kanından, senin soyundan doğacak çocuk geçirsin buyruğunu tekmil komşularına. Böyle der ve de kendi andıyla faka bastırır tanrılar başbuğunu. Çünkü Stenelos'un karısı da gebeydi o sırada. Henüz 7 aylıktı gebeliği ama Hera doğum tanrıçası ve kızı olan Eilintia'ya onu erken doğurtturdu. Alkmene'nin doğumunu ise erteletti. Zeus'un andı da Stenelos'un oğlu üzerine geçerli oldu böylece. Eurystheus Herakles'ten önce doğar ve kral olmaya hak kazanır. O da Perseus dolayısıyla da Zeus soyludur çünkü. Hera hileyle Herakles'in hakkını elinden almıştır ama bununla da yetinmemiştir. Daha bebekliğinde bile felaket salar çocuğun başına. Beşiğine kocaman iki yılan gönderir çocukları öldürsünler diye. İfikles korkudan basar feryada ama Herakles'in hoşuna bile gider bu. Birer oyuncakmış gibi kavrar iki yılanı her bir eliyle ve sıka sıka boğar onları. Derler ki bunu gören Hera insafa gelmiş ve de Athena'nın ricası üzerine emzirmeye bile razı olmuş küçüğü, ona ölümsüzlük vermek için. Ama Herakles öyle bir güçle çekiştirmiş ki tanrıçanın memesini, göğsünden kuvvetle fışkıran süt göğe kadar yükselmiş ve saman yolunu oluşturmuş orada. Herakles tebaide büyüdü. Bir prens olduğu için iyi bir eğitim ve öğrenimden geçmesi gerekiyordu. Çok iyi hocalar oldu. Araba kullanmayı, ok atmayı, hekimliği öğrendi. Ama müziğe karşı hiç yeteneği yoktu. Bir gün müzik öğretmeni Linos hep yanlış ses bastığı için öğrencisini azarlayınca o da elindeki müzik aletini kaldırdığı için başına vuruverdi adamcağızın. Hemen o anda öldü zavallı öğretmen. Büyüdükçe boyu bosu ve gücü gelişti Herakles'in. Korkunç bir iştahı vardı. Bir keresinde acıkmış ve bir öküzü yemişti tek başına. İçmesi ona göreydi. Bir dikişle bir fıçıyı midesine indirirdi. İlk yiğitlik başarısını Kitairon dağında gösterdi. Amfitiron sürülerini beklesin diye göndermişti onu oraya. Sürülere dadanan bir aslan vardı dağda. Herakles o aslanı öldürdü. Filozof Prodikos'un anlattığına göre bir gün dağların ıssızlığında gezinirken iki kadın çıkmış karşısına. Bunlardan birisi Erdem, öteki de Haz imiş. Her ikisi de kendi yanlarına çekmeye çalışmışlar kahramanımızı vaatlerle. Herakles çetin olan yolu yani Erdem'in yolunu seçmiş. Tebai kralı Kreon'un kızı Megara ile evlenmişti. Birçok da çocuğu olmuştu ondan. Ama sonra Hera'nın neden olduğu bir geçici çılgınlık bunalımına kapıldı ve çocuklarını öldürdü o sırada. Aklı başına geldiği zaman çok pişman olmuştu. O dev yapılı koca adam ağladı, çocuklar gibi dövündü. Bilerek hiç kimseye kötülük yapmak istemezdi o. Korkunç gücünü kötü işlerde kullanmak istemezdi ama olan olmuştu bir kez. Şimdi bu günahtan nasıl temizleneceğini düşünmesi gerekirdi. Bunu da öğrenmekte gecikmedi. Babası Zeus, Delfoi'deki Apollon tapınağının rahibesinin ağzından ne yapması gerektiğini bildirdi oğluna. Kral Eurystheus'un hizmetine girecekti Herakles. Eurystheus daha önce doğmuştu Herakles'ten ve krallık hakları onundu. Üstelik Zeus ettiği yeminle pekiştirmişti de bu hakları. Tanrı oğlu Prens Herakles basit bir köle gibi hizmet edecekti Eurystheus'a. Ancak böyle arınabilecekti işlediği günahtan. Eurystheus gerçi Hera'nın düzeni sayesinde tahtı ele geçirmişti ama hiç de layık bir kral değildi o tahta. Hem güçsüzdü hem de korkaktı. Güçlü Herakles'in tahtını başına yıkmasından korkuyordu günün birinde. Bu yüzden kahramanımıza başka herhangi bir yiğit için bir tekinin bile üstesinden gelinmesi olanaksız tam 12 görev yükledi birbiri ardına. Herakles'in 12 işi. Birinci görev. Krisaor'la Kalirhoe'den yarı bedeni güzel bir genç kız, yarı bedeni ise her yanı benek benek koca bir yılan olan bir canavar doğmuştu. Echidna idi bu canavarın adı. Yılan Tifon'la birleşerek bir sürü korkunç yaratık ve canavar salmıştı yeryüzüne bu Echidna. Nemea aslanı denen canavarı da onun döllerinden biriydi. Nemea çevresine korku saldığı için bu ad verilmişti canavara. Herakles zorlu bir kavgaya girişti bu aslanla. Önce oklarını kullanmayı denedi. Ama öyle bir derisi vardı ki hayvanın ok işlemiyordu. Kahramanımız ata ata bitirdi sadağındaki okları. Bu kez de ağır topuzuyla girişti işe. Ama o da yarar sağlamadı. Sonunda inanılmaz güçteki kollarıyla sardı aslanı ve sıka sıka hakkından geldi bu yenilmez canavarın. Postunu da ondan sonra hep üzerinde taşıdı simge olarak. İkinci görev. Birinci görevden alnının akıyla dönen Herakles hemen ikinci bir işe gönderildi. Hera Argos'taki Lerna bataklığında Hydra adlı yılanı büyütmüştü Herakles için. 9 kafası vardı bu ejderhanın ve o da bir Echidna dölüydü. Bu canavar da büyük zarar veriyordu çevreye. Bu ejderhanın her başı kesilişinde yerine 2 yenisi çıkardı. Herakles arabasına bindi ve yanına da İfikles'in oğlu Iolaos'u aldı. Herakles çok severdi yeğeni. Iolaos bu sefer de araba sürücülüğünü yapacaktı Herakles'in. Ejderhanın hakkından gelmek kolay olmadı. Kesilen başların yerine yenilerin çıkması zorlaştırıyordu işleri. Ama kahramanımız bunun da buldu çaresini. Ağaç kütükleri yaktı ve kestiği başların yerlerini onlarla dağladı. Ancak sonuncu baş ölümsüz olduğu için kesilmek bilmiyordu. Herakles bunun da kolayını buldu. Canavarın başının üzerine öğüyle büyük bir kaya yerleştirdi ki o baş kalkmak bir yana kıpırdayamadı bile bir daha yerinden. Herakles sonra da oklarını ejderhanın kanına buladı. Kanı zehirliydi Hydra'nın ve bu okların açtığı yaradan hiçbir ölümlü kurtulamayacaktı. Bir anlatıma göre tanrılar Ecesi Hera bir yengeç göndermiş ejderhaya yardım olsun diye. Yengeç ayağını ısırmış Herakles'in ama kahramanımız da ezmiş onu. Hera da o yengeci gökte burç yapmış. Üçüncü görev. Arkadya'daki Erymantos dağında korkunç bir yaban domuzu vardı. Bölgedeki tarlalarda ekim bırakmıyordu bu canavar. Kral Eurytheus bu domuzun canlı yakalanmasını istedi Herakles'ten. Hayvan epeyce uğraştırdı yiğidi. Herakles kovalıyor, yaban domuzu kaçıyordu. Herakles sonunda karlar içine sürükledi canavarı. Yorgun düşen yaban domuzu kara saplanıp kaldı orada. O zaman Herakles vurdu koca domuzu sırtına ve doğru Eurystheus'un sarayına götürdü. Domuzun daha görünüşünden korkan Eurystheus bir fıçı içine saklandı. Dördüncü görev. Eurystheus bu kez Kerineia geyiğini yakalamaya gönderdi Herakles'i. Ayakları tunçtan, boynuzları altından bir geyikti bu. Artemis'in kutsal hayvanıydı. Bu nedenle ona hiç zarar vermeden yakalamak istiyordu Herakles bu hayvanı. Çok hızlı koşan kutsal geyiği hiçbir avcı yakalayamamıştı o güne değin. Ama Herakles hiçbir güçlükten yılmadı, tam bir yıl boyunca kovaladı hayvanı durdurak bilmeden. Sonunda yorgunluktan bitkin hale gelen geyiği yakalayarak diri diri götürdü Eurystheus'a. Beşinci görev. Arkadya'daki Stymphalos gölünde yaşayan tuhaf kuşlar vardı. Bir çeşit kanatlı canavardı bu kuşlar. Gagaları ve pençeleri tunçtandı. Tüylerini de ok gibi fırlatabiliyorlardı. Sayıları o denli çoktu ve öyle büyüktüler ki kanatlarını açtıkları zaman güneş ışıklarının geçmesini engelleyerek havayı karartabiliyorlardı. Herakles bu konuda Athena'dan da yardım aldı. Tanrıçanın verdiği bir çeşit kaynana zırıltısına benzeyen aleti alıp kuşları ürküttü. Onlar ortaya çıkınca da teker teker vurarak öldürdü bu insan etiyle beslenen kanatlı canavarları. Altıncı görev. Helios'un oğlu ve Elis kralı Augias'ın 3000 öküzü vardı ama 30 yıldır temizlenmemişti sürülerinin barındığı ağıllar. Gübreler üst üste yığılmıştı ve bütün ülkeyi pis kokular sarmıştı. Eurystheus kahramanımızı aşağılamak için bu ağılları temizlemeye gönderdi. Şimdiye değin yaptığı en pis iş olacaktı bu Herakles'in. Kahramanımızın bu işi bir günde bitirmesi gerekiyordu, öyle buyurmuştu Augias. Kral Herakles'e eğer bu işi başarabilirse sürülerinin onda birini vereceğini söyledi. Herakles, Alpheios ve Peneus ırmaklarının yataklarını değiştirerek suları ağılların içinden geçirdi ve sonra da gidip kralın vaat ettiği ödülü istedi. Augias, Herakles'in özgür bir insan olmadığını öğrenince safsakladı onu. Başından savmak için oğlu Phileos'a gönderdi, o karar versin düşüncesiyle. Ama Phileos hem Herakles'in arkadaşıydı ve hem de durum bir yargıyı gerektirmeyecek denli açıktı. Hizmetinin karşılığını almalıydı Herakles. Ama Augias oğlunun bu yargısına hoşlanmadı ve ülkeden kovdu onu. Herakles'e de ücretini vermedi. Kahramanımız bunun üzerine bu dönek kralın ülkesini yağma etti, kendisini öldürdü. Phileos'u da babasının tahtına geçirdi. 7. Görev. Girit kralı Minos söz verdiği halde Poseidon'un kendisine verdiği boğayı kurban etmek istememişti. Poseidon da boğayı kudurttu o zaman. Hayvan Girit'te ekin diye bir şey bırakmadı. Eurystheus boğayı diri yakalayıp getirmesini buyurdu Herakles'e. Kahramanımız bu görevi de başarıyla yerine getirdi. 8. Görev. Trakya kralı Diomedes Ares'in oğluydu. Bu kralın ağız ve burunlarından alev saçan atları vardı. Diomedes insan etiyle beslerdi atlarını. Ülkeye bir yabancı gelecek olursa onu atlarına yedirirdi. Herakles'e de aynı şeyi yapmak istedi Diomedes ama gücü yetmedi buna. Tersine kendisi yem oldu kendi atlarına. Herakles bu zalim kralla dövüşerek onu yendi ve kendi atlarına yedirdi. Sonra da alıp götürdü atları Eurystheus'a. 9. Görev. Eurystheus'un kızı Admete, Amazonlar kraliçesi Hippolyte'nin kemerini istemişti babasından. O da bu görevi Herakles'e verdi doğal olarak. Amazonlar yalnızca kadınların oluşturduğu bir topluluktu. Savaşmayı çok seven bu vahşi yaratılışlı kadınların yurdu Pontos Euxinos'taki, yani Karadeniz, Termodon çayı kıyısındaki Temiskira şehriydi. Bu kadınlar şehirleri yağmalarlar ve aldıkları ganimetlerle geçinirlerdi. Erkekler onların köleleri ya da uşaklarıydı. Yalnızca çocuk doğurmak için bir araya gelirlerdi erkeklerle. Doğan çocuk kız olursa o da savaşçı olarak yetişmek üzere topluma katılırdı. Erkek çocuk öldürülür ya da sakat bırakılırdı. Hem at üzerinde hem de yaya olarak gayet ustaca dövüşürlerdi bu kadınlar. Herakles arkadaşlarıyla Amazonların ülkesine vardı ve çok iyi de ağırlandı. Kraliçeleri Hippolyte kemeri vermeye razı olmuştu kahramanımızın niçin geldiğini öğrenince. Ama onu bebekliğinden beri rahat bırakmayan ve başarıları yüzünden öfkesi iyice bilinen Hera yine fesat karıştırdı işe. Kadınları Herakles'in kemeri almak için değil, kraliçelerini kaçırmak için geldiğini söyleyerek kışkırttı onları. Bunun üzerine Amazonlarla Herakles'in adamları arasında kavga çıktı. Herakles istemeden Hippolyte'yi de öldürmüştü bu kavga sonucu. Kimi anlatımlarda da Herakles'in Hippolyte'yi kaçırıp eş olarak Teseus'a getirdiği söylenir. Herakles bu görevini de başarmış ve Hippolyte'nin büyülü kemerini efendisinin kızı Eurystheus'a getirmişti. 10. Görev. Dünyanın batı ucunda Krisaor ve Kalirhoa'dan doğma Geryonos adında bir dev yaşardı. 3 kafası vardı bu devin. Onun öküz sürülerini de kendisi gibi birer canavar olan Ortos Erition bekliyordu. Herakles'in Geryoneus'un yaşadığı yere ulaşabilmesi için Libya çölünü geçmesi gerekiyordu. Ama çok sıcaktı orası ve güneş ışıkları çok rahatsız etmişti kahramanımızı. Herakles, güneş tanrı Helios'u oklarıyla tehdit etti. Gözüpekliğin bu derecesine pek şaştı Helios ama yine de altın sandalını verdi Herakles'e binip de geçsin Okeanos'u diye. Neyse, kahramanımız nice zorluklardan sonra vardı varacağı yere. Önce sürünün bekçileri canavar köpek Ortos'la dev Erition'u, sonra da Geryoneus'u öldürdü. Sürüleri de alıp Eurystheus'a getirdi. 11. Görev. Okyanusun ötesinde Hesperos kızları diye bilinen Hesperidler, yani akşam kızları otururlar ve altın elmalar veren ağaçlara bakarlardı. Bu nimfelerle birlikte bir de ejder beklemekteydi büyülü meyveleri. Bunlar Hera'ya tanrılar başbuğu ile evlenirken verilen düğün armağanlarıydı. Herakles bu kez de bu elmaları getirecekti Eurystheus'a. Nerede olduğunu kimsenin bilmediği bu ülkeyi öğrenmek için deniz ihtiyarı Nereus'tan yardım ister kahramanımız. Ama Nereus ona yanıt vermemek için biçimden biçime girer. Sonra kızları Nereidlerin de araya girmesiyle söyler gideceği yolu Herakles'e. Herakles Prometheus'un yardımıyla gider dev Atlas'ı bulur önce. Atlas büyülü elmaları bekleyen Hesperidlerin babasıdır. Herakles ona elmaları nasıl alabileceği konusunda akıl danışır. Atlas ben bu işi kolayca yaparım der. Ancak bu koca yükümle gidemem kızlarımın yanına. Eğer sen sırtlarsan gök kubbeyi benim yerime biraz, ben de kolayca alır gelirim elmaları. Herakles ne yapsın? Razı olur bunu elmalar gelsin diye. Alır omuzlarının üzerine gök kubbeyi. Atlas gerçekten de sözünde durmuş ve koparıp getirmiştir elmaları. Ne var ki yükünü geri almaya yanaşmaz bir daha. O zaman Herakles, peki ben taşıyayım öyleyse göğü der. Ama hazırlıklı değilim bunun için. Boynumu ve omuzlarımı fena ağrıtıyor bu yük. Sen şimdi biraz tut şunu da ben omuzlarıma bir şeyler sarayım, geri alırım senden onu yine. Dev anlamaz onun bu kurnazlığını. Nasıl olsa artık hep o taşıyacak diye düşünerek geri alır yükünü. Ama alış o alış. Herakles bir de ardına bile bakmadan koşa koşa uzaklaşır oradan elmalarla. 12. Görev. Son olarak bir görev daha yükledi Eurystheus kölesine. Herakles cehennemin bekçisi üç başlı Kerberos köpeğini alıp getirecekti ölüler dünyasından. Hermes ve Athena'nın yardımıyla Hades'e inmeyi başardı kahramanımız. Ölüler Hakan'a izin verdi Herakles'e Kerberos'u götürmesi için. Ama bir de koşul ileri sürdü. Herakles silahsız olarak boğuşacaktı bu canavarla ve ancak öyle yenebilirse götürecekti onu. Oysa Kerberos'un değil yenmek, yanına bile yaklaşmak olanaksızdı. Ama gücünün sınırı olmayan kahramanımız bu işin de üstesinden geldi. Sürüye sürüye çıkardı canavarı yerin altından ve Eurystheus'a getirdi. Hayvanın korkunç görünümünden ödü kopan Eurystheus onun geri götürmesine söyledi Herakles'e. Herakles'in öteki maceraları. Herakles kendisine yüklenen 12 görevi de başarıyla yerine getirmiş ve özgürlüğüne kavuşmuştu. Ama ne çilesi bitmişti onları bitirmekle ne de maceraları sona ermişti. Herakles 12. görevini de yüzün lakıyla başarıp Tebai'ye dönünce ilk karısı Megara'ya sadık yoldaşı ve yeğeni Iolaos'a verdi eş olarak. Sonra da Oikalia şehrinin kralı Eurystheus tarafından düzenlenen ok atma yarışmasına katıldı. Kral yarışmada kendisini ve oğullarını geçecek olana kızı Iole'yi verecekti. Herakles yarışmayı kazandı ama kahramanımızın vaktiyle köle olduğunu öğrenen Eurystheus bahaneler ileri sürerek kızını vermek istemedi ona. Buna çok kızan Herakles kralın oğlu İfitos'u öldürdü. Oysa kendisinden yana çıkmıştı İfitos. Sonradan aklı başına gelen Herakles yaptığına pişman oldu ve işlediği suçlardan arınmak için Apollo'nun Delfoi'deki tapınağına başvurdu. Ama rahibe Pythia buna yanaşmayınca Herakles kadını tehdit etti ve kutsal üç ayaklı kazanı alıp götürmeye kalkıştı. Bunun üzerine bizzat Apollon tanrı geldi tapınağını korumaya. Ama Herakles ona da kafa tutmaktan çekinmedi. Tam kavga başlayacaktı ki Zeus yıldırımlarıyla girdi araya ve kavgacıları ayırdı. Herakles'ten çok Apollon'un işine gelmiş olmalıydı bu. Çünkü bu gözünü budaktan esirgemez kahramanla kapışmayı hiç de gözü kesmiyordu Apollon'un, işin aslına bakılırsa. Ama Herakles'in bu zorbaca davranışları cezasız kalmadı yine de ve bir kez daha köle oldu. Bu sefer de bir kadının, Lidya kraliçesi, Omphale'nin hizmetine girdi. Omphale olmayacak işleri gördürüp eğleniyordu bu dev cüsseli güçlü kölesiyle. Ona yün ördürttü, yer sildirtti, bulaşık yıkattırdı, kadın gibi entariler giydirterek. Ama söylenenlere bakılırsa bu hizmet gündüzle sınırlı değildi ve kraliçenin yatağında da devam ediyordu geceleri. Bu da Lidya tahtına Herakles oğulları soyunu çıkarmıştı daha sonra. Neyse, bu kölelikle sona erdi ve Herakles başka maceraların içine attı kendini. Önce Troya kralı Laomedon'dan öcünü aldı. Troya şehrinin surlarını Poseidon yapmıştı Laomedon'a Zeus'un isteği üzerine. Apollon da kralın sürülerini gütmüştü. Ama hizmetleri sona erince Laomedon tanrıların ücretlerini ödemek istemedi. Üstelik bir de ellerini ayaklarını bağlayıp kulaklarını keserek köle diye satmakla tehdit etti onları. Bunun üzerine Poseidon bir ejderha salar şehrin üzerine her yanı kasıp kavuran. Tanrı sözcüsü bu ejderhadan kurtulmanın yolunun kralın kızı Hesione'yi kurban etmek olduğunu söyler. Laomedon da kabul etmek zorunda kalır bunu. Andromeda öyküsünde olduğu gibi bir kayaya bağlanır Hesione. O sırada oradan geçmekte olan Herakles kızı kurtaracağını söyler ama karşılık olarak da kraldan büyülü atlarını kendisine vermesini ister. Bu atları Ganimedes'i kaçırması karşılığı olarak Zeus, Laomedon'un babası Tros'a vermişti. Laomedon, Herakles'in bu isteğini kabul eder ama kahramanımız ejderhayı öldürüp de kızı kurtarınca bir kez daha döner sözünden. İşte ilk iş olarak bunun öcünü aldı Herakles. Laomedon'la savaştı, onu ve bir tanesi dışında bütün oğullarını öldürdü. Hesione'ye kardeşlerinden birini kurtarması hakkını vermişti. Hesione de en küçük kardeşi Podarkes'i kurtardı üzerine örtüsünü atarak. Çocuğa bu olaydan sonra Priamos, yani satın alınmış adı verildi. Herakles, Kalidon kralı Oineos'un kızı Dianeira ile evlenecekti. Bunu Hades'e indiği sırada karşılaştığı Meleagros istemişti ondan. Meleagros, Dianeira'nın erkek kardeşiydi. Herakles, Meleagros'un bu dileğini yerine getirmek için Kalidon'a gitti. Ne var ki ırmak tanrı Aköleus da talip olmuştu güzel Deineira'ya. İki rakip dövüşürler kızı elde etmek için. Ama kahramanımızın sınırsız gücüne rakip mi dayanır? Aköleus bu dövüşte kahramanımızdan kurtulmak için şekilden şekile girer. Yılan olur kıvrım kıvrım derken boğaya dönüşür. Herakles kırar boğanın boynuzunu. Peri Amaltea da çiçek ve meyveyle doldurur onun içini. Velhasıl ne şekle girerse girsin Aköleus sonunda pes etmek zorunda kalır Herakles karşısında. Kızı da kahramanımız alır. Herakles'in Hillos adında bir çocuğu olmuştu Deianeira'dan. Yiğit bir süre sonra karısı ve oğluyla bir yolculuğa çıktı. Derken bir ırmakla karşılaştılar. Herakles bir laslantı eseri karşılarına çıkan at adam Nessos'tan ricada bulundu. Karısını öteki kıyıya geçirsin diye. Kentauros Deianeira'yı sırtına aldı ama ırmağın ortasına varınca kadını kaçırmaya, bir söylentiye göre de tecavüze kalkıştı. Karısının çığlıklarını duyan Herakles, Lerna ejderinin karnına batırmış olduğu zehirli oklarıyla vurdu Nessos'u. At, adam ölmeden önce yarısından akan kandan verdi genç kadına şu sözlerle. ''Benim kanım sihirli bir kandır, Deianeira. Al ondan bakarsın işine yarar bir gün. Kocanın sana karşı sevgisinin azaldığını hissedersen bir gömleği bula benim kanıma ve onu giydir kocana. Sana olan sevgisinin kat kat arttığını göreceksin.'' Deianeira inandı bu tuhaf yaratığın sözlerine ve kanı aldı. Bir süre sonra da Herakles, Eurystos'ta yarım kalan öcünü almak için Okyalla'ya gitti. Sözünü tutmayan kralı öldürdü ve kızı İole'yi de tutsak olarak aldı. Bu arada dedikodular almış yürümüş Herakles'in İole'ye vurulduğu, onu karısının üzerine kuma olarak götüreceği söylentileri Deianeira'nın kulaklarına kadar ulaşmıştı. Büyük bir öfkeye ve kıskançlığa kapıldı Deianeira. Kocası yeni bir gömlek göndermesini istemişti Deianeira'dan. Deianeira'nın aklına Nessos'un büyülü kanı geldi. Gömleği bu kana batırdı ve öyle yolladı kocasına. Herakles bu gömleği sırtına geçirir geçirmez eskisinden de çok sevecekti Deianeira'yı. Hiç değilse öyle sanıyordu kadın. Kötü niyetli Kentauros'un soyunun öcünü almak için onu hem de karısı eliyle öldürtmek istediğini nereden bilecekti Deianeira? Hiçbir şeyden kuşku duymayan Herakles giydi gömleği sırtına. Ama daha giymesiyle korkunç bir acı duydu bütün vücudunda. Gömlek kor gibi yakıyordu gövdesini. Derken bu acı en küçük hücrelerine değin yayıldı. Onca acılara göğüs geren kahraman dişini sıktı inlememek için. Ama duyduğu acı üstün geldi onun dayanma gücüne. Öyle bir haykırdı ki sesi ormanlık Oita dağını baştan başa kapladı. Gömleği yırtmak isterken derileri de yüzülüyordu birlikte. Nice güçlü olursa olsun hiçbir ölümlünün dayanabileceği bir acı değildi bu. Sonunda bir odun yığını hazırlattı Oita dağında ve kendisini alevlerin içine attı bu acıdan kurtulmak için. Alevler yükselirken tanrıça Athena göründü tüm görkemi ve güzelliğiyle. Tanrıça elinden tuttu korkusuz yiğidi. Olimpos'a doğru yükseldiler birlikte. Tanrılar orada alkışlarla karşıladılar böylesine inanılmaz işleri başaran kahramanı. Herakles de bir tanrı olmuştu artık orada ölmezliğe kavuşarak. Tanrılar başbuğu sonsuz gençlik ve güzellik tanrıçası Hebe'yi verdi Herakles'e eş olarak. Deianeira ise bilmeyerek aracı olduğu bu cinayetten dolayı dayanılmaz bir pişmanlık duydu. Bir türlü bağışlayamıyordu kendisini kötü niyetli at adamın sözlerine inandığı için. Bu vicdan azabına dayanamayarak en sonunda o da son verdi yaşamına kendi elleriyle.